Dördüncü ayrım. Çok defa benden iltifatlarını esirgemeyen, son derece asil ruhlu, yaşlı aktörlerle konuştuğum olmuştur. Bu konuşmalardan çalışmalarını, zekalarıyla özgür arzularından çok modanın toplumun içinde bulunduğu ruh halinin yönlendirdiğini anladım. En iyileri bile zaman zaman trajedilerin yanı sıra operetlerinde, Paris farslarında, cinperi masallarında da oynamışlardır. Her seferinde doğru yolda yürüdüklerine, faydalı bir hizmette bulunduklarına inanıyorlardı. Görüyorsun ya, kötülüğün kökünü aktörlerde değil, daha derinde, sanatın kendisinde, toplumun sanat görüşünde aramak gerek. Mektubum Katya'yı sadece kızdırdı. Cevabında şöyle diyordu. Sizinle anlaşamıyor, ayrı türküleri çağırıyoruz. Ben size iltifatlarını bağışlayan son derece asil ruhlu insanlardan değil, asaletin fersahlarca uzağında bir gruptan bahsediyorum. Bunlar başka hiçbir yerde dikiş tutturamadıkları için sahneye geçmiş, küstahlıklarından artistle dağılmış kimselerdir. İçlerinde tek bir gerçek yetenek yok. Bol bol yeteneksiz, ayyaş, entrikacı, dedikoducu var. Bu kadar sevdiğim sanatın nefret ettiğim insanların eline düşmesine öyle üzülüyorum ki size anlatamam. Yazık ki en iyi insanlar bile kötülüğe karşı sadece uzaktan seyirci kalarak biraz olsun yakına gelmek istemezler. Bunun yerine ağır, sıkıcı bir üslupla basma kalıp sözler, lüzumsuz öğütler sıralamakla yetinirler. Mektup bu şekilde devam ediyordu. Kısa bir süre sonra şöyle bir mektup aldım. İnsafsızca aldatıldım. Artık yaşayamayacağım. Paramı uygun gördüğünüz gibi kullanın. Sizi babam ve biricik dostum olarak seviyordum. Elveda. Anlaşılan öteki de vahşi gruha dahildi. Sonraları bazı imalardan Katya'nın intihara teşebbüs ettiğini anladım. Zehir içmiş galiba. Tahminime göre bunu ağır bir hastalık takip etmişti. Çünkü bir sonraki mektubu Yalta'dan geldi. Oraya doktorların tavsiyesiyle gitmiş olmalıydı. Son mektubunda da gayet acele olarak Yalta'ya 1.000 ruble göndermemi rica ediyordu. Mektubun sonunda bu kadar karamsar olduğum için beni affedin diyordu. Dün çocuğumu toprağa verdim. Kırım'da aşağı yukarı 1 yıl kaldıktan sonra eve döndü. 4 yıla yakın bir zamanı dışarılarda geçirmişti. Bu 4 yıl içinde ona karşı durumum, itiraf ederim ki, oldukça garipti. Bana aktris olacağını haber verdiği zaman, sonraları aşkını anlatırken israf buhranlarına tutularak istediği 1.000'er 2.000'er rubleye gönderdiğim sıralar, ölmek arzusunun peşinden çocuğunun ölümünü duyduğum her seferinde şaşkına dönüyordum. Hayatına karşı bütün ilgim sadece onu çok çok düşünmek, uzun, sıkıcı, yazılması hiç gerekli olmayan mektuplar yollamaktan ibaretti. Oysa babasının yerini almıştım ve onu öz kızım gibi seviyordum. Katya şimdi evimden yarım verst ötede oturuyor. Dipnot verst. 1066 metreye karşılık gelen Rus uzunluk ölçüsü birimi. 5 odalı bir apartman dairesi tuttu. Burayı kendine has bir zevkle oldukça konforlu döşedi. Birisi evinin resmini yapsa tabloda ağır basan tema tembellik olurdu. Tembel bir vücut için yumuşak kanepelerle puflar, tembel ayaklara halılar, tembel bakışlara hitap eden solgun, donuk renkler. Duvarlardaki ucuz yelpazelerle konudan çok yapılış tarzının özgünlüğü, göze çarpan ufak tefek tablolar, gereksiz değersiz eşyayla tıklım tıklım dolu, küçük masa ve raf kalabalığı, pencerelerdeki perde yerine şekilsiz kumaş parçaları da hep tembel bir ruhun harcıydı. Canlı renklere, simetriye, açıklığa karşı bariz bir korku, ruh tembelliğinin yanı sıra tam bir zevk sapıklığını da ortaya koyuyor. Katya kanepeye uzanarak günlerce kitap okur, okudukları çoğu zaman roman ve uzun hikayelerdir. Evden günde bir kere öğleden sonra benimle görüşmek için çıkar. Ben çalışıyorum. Katya hiç konuşmadan üşüyormuş gibi atkıya sarılmış, yanı başımdaki kanepede oturuyor. Onu sevdiğimden mi yoksa küçüklüğünden beri alıştığım için midir? Odamda bulunuşu çalışmama hiç engel olmaz. Ara sıra dalgın bir tavırla ona bir şey sorarım. Katya gayet kısa cevap verir. Bazen dinlenmek için dönüp onun düşünceli halde bir tıp dergisine veya gazeteye göz gezdirişine bakarım. O sırada yüzündeki o eski güven ifadesinin kalmadığını fark ederim. Yüzü uzun zaman tren bekleyen yolcularda olduğu gibi soğuk, kayıtsız, dalgındır. Giyinişi eskisi gibi güzel, sade ama özensiz. Günlerce kanepede, şezlonglarda yatmaktan üst başının, saçlarının neler çektiği belli. Artık hiçbir şeye ilgisi kalmamış. Hayatta her şeyi tatmış. Yeni bir şey duymaktan ümidini kesmiş gibi bana soru da sormuyor. Saat 4'e geliyor. Salonda oturma odasında hareket başladı. Liza arkadaşlarıyla birlikte konservatuvardan döndü. Piyano sesi, ses denemeleri, kahkahalar duyuluyor. Yemek odasında Yegor çatal, bıçak, tabakları şıngırdatarak sofrayı kuruyor. Katya, hoşça kalın diyor. Bugün sizinkilere uğramayacağım. Kusura bakmasınlar, vaktim yok. Siz gelin. Antreye kadar onu uğurluyorum. Katya sert bir bakışla beni yukarıdan aşağı süzdükten sonra üzüntüyle ''Hep zayıflıyorsunuz'' diyor. ''Ne diye tedavi olmazsınız sanki? Gidip Sergey Fyodorovich'i çağırayım. Bir baksın size.'' İstemez Katya. ''Ailenizin nasıl bu kadar kayıtsız kalabildiğini anlamıyorum. Gamsızlıklarına diyecek yok doğrusu. Mantosunu koparırcasına giyerken gelişi güzel toplanmış saçlarından yere 2-3 firkete düşüyor. Saçlarını yeniden toplamaya vakti yok. Üşeniyor da. Dökülen bukleleri rastgele şapkanın içine tıkıştırarak gidiyor. Yemek odasına girdiğim zaman karım Katya geldi değil mi diye soruyor. Niye buraya uğramadı? Acayip. Liza sistemli bir tavırla söze karışıyor. Aman anne, istemiyorsa yalvaracak değiliz. Öyle ama bu adeta tenezzül etmemek. Çalışma odasında tam 3 saat otur. Sonra sanki biz bu evde yokmuşuz gibi kalk git. Canı isterse. Karım Maria ile kızım Liza Katya'dan nefret ederler. Bu nefretin nedenini bir türlü anlamıyorum. Herhalde anlamak için kadın olmak lazım. Katya'nın geçmişine yani evlilik dışı gebeliğiyle meşru olmayan çocuğuna karşı amfide hemen hemen her gün gördüğüm 150 genç ve her hafta karşılaştığım 150 erkek arasında nefret, tiksinti duyan birine rastlarsam kellemi kestiririm. Öte yandan ister bilinçli ister elinde olmadan içinde böyle duygular beslemeyen tek bir kadın ya da kız hatırlamıyorum. Hem bu kadının erkekten daha temiz, daha erdemli oluşundan değildir. Kötü bir duygudan sıyrılamamış erdem ve namus ahlaksızlığın az ötesindedir. Bunu sırf kadınların geriliğiyle açıklıyorum. Günümüz erkeğinin felaket karşısında duyduğu ıstırap ve vicdan azabı kadınlardaki nefret ve tiksinti duygularıyla karşılaştırıldığında kültürün insanı manen yücelttiği kanıtlanmış olur. Zamanımızın kadını sulu gözlülük ve katı yüreklilikte orta çağ kadınlarından hiç geri kalmaz. Bunun için kadınlarımızın erkek gibi yetiştirilmesinden yana olanları ben de haklı buluyorum. Karımın Katya'yı sevmemesi, bir zamanlar aktris oluşu, nankörlüğü, kibirliliği, acayipliği ve kadınların birbirlerinde bulmaları kaçınılmaz olan sayısız kusurları yüzündendi. Soframızda benden, ailemden, başka kızımın birkaç arkadaşı, bir de Alexander Adolfovich Gnecker var. Gnecker, Liza'ya kur yapan, onunla evlenmek isteyen bir genç. 30'una geçmemiş, sarışın, orta boylu, hayli şişman, geniş omuzlu bir adam. Kulağına kadar uzanan kızıl favorileri ve kozmetikli bıyıklarıyla tombul, pırıl pırıl yüzü oyuncak bebeğe benziyor. Gayet kısa bir ceket ve renkli yelek giymiş. İri damalı, yukarısı pek bol, aşağısı inadına dar bir pantolonu, topuksuz sarı ayakkabıları var. Gözleri tıpkı yengeç gözleri gibi fırtlak, kravatı yengeç kuyruğunu andırıyor. Hatta bana kendisi de yengeç çorbası kokuyormuş gibi geldi. Her gün bizdedir. Bununla beraber hiçbirimiz bu adamın neyin nesi olduğunu, nerede okuduğunu, neyle geçindiğini bilmeyiz. Şarkı söylemez, hiçbir müzik aleti çalmaz. Buna rağmen hem müzikle hem şanla ilgilidir. Orada burada bir takım piyanolar satar, sık sık konservatuara uğrar, bütün şöhretleri tanır, konser organizasyonlarında yer alır, müzik alanında büyük yetkiye sahipmiş gibi konuşur. Çevresindekilerin fikirlerini itaatsiz kabul ettiğinin farkındayım. Dördüncü ayrımın sonu.